tampon davasında kararlar açıklandı. Siz bir anayasa hukuku uzmanı olarak nasıl yorumluyorsunuz bu kararları?
Şimdi hukuk bir duvar düşün. Hukuk bir bütündür. Eğer içinden bazı tuğlaları alttan çekersen o duvarı tutabilmek mümkün değildir. Bu ne anlama geliyor? Yani bir yargılamada her şeyi hukuka uygun yaptığınız takdirde o adil yargılama olur. Onun dışındaki bir yargılama hiçbir zaman adil değildir. Yani ben delillere düzmece kullandım ama sonunda çok iyi yargıladım. Yani savunma hakkında verdim. Veya delillere doğruydu ama savunma hakkını tam vermedim. Bunlardan bir tanesini söylediğiniz takdirde o yargılama, yargılama değildir. Şimdi bunu Avrupa'da, özellikle Amerika'da çok iyi bilirler ceza hukukunun ilkeleri açısından. Genelkurmay başkanına terör örgütü üyesi olduğu için, onun kurucusu olduğu için, yöneticisi olduğu için müebbet hapis verdiler. Peki bunu verirken kullandıkları kanıtlar neydi? Ben size söyleyeyim. Gizli tanıklar ifadelerinde bu kişinin darbe yapmak istediğini söyledi. Peki bu gizli tanıkların en önemlisi kimdi? Şemdin Sakık. Kimdir Şemdin Sakık? O Genelkurmay Başkanı'nın mücadele ettiği terör örgütünün yöneticisi. Yani düşünün ki Amerika'da Bush'a ya da Obama'ya karşı bir dava açılıyor terör yöneticisi olduğu için. El-Kaide'nin başkanı da orada gizli tanıklık yapıyor mahkemede. Amerikan mahkemesinde. Şimdi bu nasıl herkesi güldürürse Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların da bu yargılamaya olan inancının sarsılmasına neden oluyor. İkinci söyleyeceğim şu. Şimdi hukukçu olarak söylüyorum. Bu Ergenekon örgütünde yargılananlar var, bir takım insanlar. Bunların evinde bizim bilmediğimiz toplar, tüfekler, tanklar, silahlar, tabancalar bir şeyler mi çıktı ki bu Ergenekon silahlı terör örgütü diyoruz? Hayır. Ümraniye'de bulunan 26 tane el bombası. Peki nerede bu bombalar? Mahkemede hiç gördünüz mü? Hayır. Aa dediler, biz onları imha ettik bulur bulmaz. Ama tutanaklar var ya dediler. Bulduk işte onları. Silahlı terör örgütü olmasına neden olan ikincisi de Osman Yıldırım. Kimdir Osman Yıldırım? Danıştay baskınını yaptıran kişi ve Cumhuriyet'e bomba koyduran kişi. Bu yüzden silahlı terör örgütü dedik. Peki Osman Yıldırım bunlardan beraat etti. O beraat etti ama o eyleme katılmasından dolayı silahlı terör örgütü haline dönüştüğü için diğerleri silahlı terör örgütünün üyesi ya da kurucusu olmaktan müebbet hapis aldı. Yani hukuksuzluğun boyutunu anlamanız açısından söylüyorum bu gizli tanığı Osman Yıldırım'ın bu suçlardan beraat etmesini özellikle vurgulamak istiyorum. Silivri'ye geldiğimizde sabah burada inanılmaz derecede jandarmalar, askerler, polisler, tomalar, işte neyse araçlar, su sıkan, biber gazı sıkan araçlar, itfaiye araçları, polis araçları doluydu. Binlerce jandarma getirilmişti. Şimdi niçin gelmişti biliyor musunuz bunlar? Duruşmaya insanların girmesini engellemek için. Peki bizim anayasamız ne der? Beğenmediğimiz, değiştirelim dediğimiz anayasa bile 141. maddesi şöyle der. Duruşmaları herkese açıktır der. Mahkeme toplanmış sözde duruşmalara girmek yasaklanmıştır diyor. Bunun üzerine İstanbul valisi diyor ki evet diyor, duruşmaya giremeyeceğinize göre kimsenin Silivri'ye gitmesine de izin vermiyorum diyor. E Silivri'ye başka şey için gideceğim. Hayır diyor, yasakladım diyor. Otobüs kalkmaz, gemi kalkmaz, tren kalkmaz. Ben diyor yasakladım bunu diyor. Çünkü diyor ben valiyim diyor. Şimdi bu ülkeye bizler de oturmuş Atatürk'ün cumhuriyeti demeye devam ediyoruz. Bir zamanlar bu ülkeye Enverland derlermiş. Enverland, Enver'in ülkesi, maalesef 1. Dünya Savaşı'yla bitti, yok oldu. Yerine Atatürk bir cumhuriyet kurdu. Bugün Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değil, Tayyipland var. Tayyipland'ın valileri var, Tayyipland'ın hakimleri var ama bir de biz hukukçular varız, biz milletvekilleri varız, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları varız. O yüzden biz bir daha bu ülkenin Tayyipland falan olmasına izin vermemek konumundayız, vermeyeceğiz.
Sayın Batum, pek çok hukuka aykırı yaklaşımlar olduğunu söylediniz Ergenekon davası sürecinde. Onları kısaca özetleyecek olursanız.
Çok var ama ben size birkaç tanesine örnek vereceğim. Gizli tanıklar. Gizli tanık. Ne demek gizli tanık? Hangi gizli tanık? İki, Şemdin Sakık gizli tanıklık yaptı. Mehmet Ali Çelebi diye gencecik bir teğmen hakkındaki en ağır suçlama buyken Ergenekon'un kendisini Hizbut Tahrir'in içine sokup eylem yapmaya teşvik ettiyken en önemli kanıtı olan 300 tane Hizbut Tahrir elemanının telefon numarasının kendi telefonuna sonradan eklendiği açıklıkla ortaya çıkmasına rağmen mahkeme buna hiç itibar etmeden olabilir Sehren dedi ve bunu 16 yıla mahkum etti. Kanıtları hukuksuz, tutuklaması hukuksuz, yargılaması hukuksuz. Son celselerden bir tanesinde hakim bazı sanıklara duruşmalara katılmama cezası verdi. 16 duruşmadan men, yargılamanın sonuna kadar men diye cezalar verdi. Biz de sorduk. Bunu hangi mevzuatın hangi hükmüne dayanarak veriyorsunuz? Ve hakim bize cevap verdi. Mevzuattaki diğer hükümlere bakarak. Hangi hükümlere dedik? Söylemekle yükümlü değilim. Mevzuata dayanarak dedi. Neden böyle dedi? Çünkü yok böyle bir düzenleme. Dolayısıyla kanıtı yanlış. Tanığı yanlış, gizli tanığı yanlış. Hukuka aykırı bir yargılama yapıldı. Mahkeme bugün ona müebbet. Buna şey, silahlı terör örgütünün kurucusu olduğun için müebbet. Silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğun için ağırlaştırılmış müebbet dedi. En sonunda da Osman Yıldırım'ı da bunlardan dolayı beraat ettirdim dedi bu suçlardan. Terör örgütü üyesi olmaktan mahkum etti. Ama onun silahlı terör örgütü olarak bağlantısını sağlayan iki suçtan beraatine karar verdi.
Peki efendim bundan sonra ne olacak?
Bundan sonra şu olacak. Oradaki çok değerli vatandaşlarımızın eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetine ricaları, telkinleri, baskıları olur ve Amerika diktatörlüğü desteklemez ise ne Tayyip'in, ne Hüsnü Mübarek'in, ne Mursi'nin, ne başkasının diktatörlük yapması mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi %26'nın partisidir. Bu ülkeyi Enverland'dan sonra tekrar Tayyip Land yaptırmayız.
Sayın Söyl Batum, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.